Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü düsturu da bitirdikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Mümin kardeşinden sana bir kötülük gelmiş olsa, yani sana bir kötülük yapsa, onu da tamamıyla ona veremezsin, onu tamamen mahkum edemezsin. Çünkü başkalarının da payı var. Onun o günahı işlemesinde başkalarının da payı var. Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Yani başına o kötülüğün gelmesinde kaderin de bir hissesi vardır. Belki Allah Azze ve Celle öyle bir musibete uğramanı da istemiştir, belki seni imtihan etmek için. Dolayısıyla onu içinden çıkart. Kaderin bir hissesi var o kötülüğün. Mesela sana o musibetin sana gelmesinde belki kaderin bir hissesi olabilir. İkinci sen, yani ikinci olarak nefis ve şeytanın hissesi var. Yani biraz da onun şeytanı onu tahrik etti, o günahı işletti. Bir de nefsi var, nefsi tahrik etti, o günahı işletti. Onları da çıkar içinden. Adam günahı azalıyor yani şimdi. Yani biraz kaderin hissesini çıkardık. Biraz şeytanın hissesini var. Biraz da nefsinin hissesi var. Bunları çıkartınca içinden o adama adavet değil, belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek gerek. Yani pişman olacağını beklemek gerek. Yani adam bu günahı işlediğinden dolayı belki ona acımak lazım. Nefret değil, belki acımaya ihtiyaç var. Üçüncü olarak sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. Belki de o olayın, yani sana ondan taraf sana o kötülüğün gelmesi, yani onun sana o kötülüğü yapmasında senin de bir hissen olabilir. Sen de bir sebep olmuş olabilirsin yani. Onu da düşün. Sonra az bir günaha kaldı adamın. Yani bir kısmı şeytanın, bir kısmı onun nefsinin, bir kısmı belki de senin de insan var. İşte bir kısmı da kadere ait. Böyle düşündüğün zaman adama düşen hisse azaldı. Dolayısıyla biraz da öyle bakarsan daha kolay affedebilirsin. Şeytana uydu, nefsine uydu. Buna acımak lazım dersen, belki de Allah beni böyle imtihan etmek istedi bununla, kader dersen, biraz daha sakin olursun, biraz daha affedici olursun, bağışlayabilirsin. Evet. Hafız-ı Şirazi'nin sözünü burada alıyor. Diyor ki dünya öyle bir meta değil ki bir nizaya değsin. Yani dünya kavga etmeye değecek bir yer değil. Dünya malı için kavga etmeye değmez. Küçük şeylerdir. Çünkü bunlar ahiret yanında bir hiçtir. İnsan ahiretten bu dünyaya baksa güler yani. Bu dünyanın nimetleri ona çok basit gelir. Ve bu dünya için kavga etmeye de güler. Ahiretten bakabilsek bu dünyaya. Ama ekseriyetle öyle bakılmıyor. Bu dünyada mesela bazen icabında yarım metre için, yarım metre arsa için, hatta bazen 20 santim arsa için kavga edilebiliyor. Hatta bazen birbirlerini öldürüyorlar. Ahiretten baksak bu dünyaya güleriz yani. Bunun için kavga mı edilir? Yani 20 santim için adam öldürdün ya da mesela kavga ettin, girdiğin günaha bir bak, o 20 santim değil 20 kilometreden daha fazla şey kaybettin yani. Ahirette derecen düştü. Onun yüzünden kaybettiğin şeye bir bak, kazandığın, kaybettiğin yanında bir hiçtir yani. O gözle bakıldığında insan dünya perest de olmaz. Yani ahiretten bakmak lazım bu dünyaya. gerçek değerini görebilmek için. Dünya işte adı üzerinde aşağı olan demek yani. Yani aşağı olduğu için aslında dünyaya dünya denilmiş. Ama oradan bakınca aşağıda olduğu anlaşılıyor. Ahiret nimetleriyle bakınca bu dünyanın nimetleri basit kalıyor. Öyle bakmayanlar haset ediyor. Kavga ediyor. Bazen tabii mesele para meselesi olmuyor aslında. Bazen mesele prensip meselesi oluyor. Yani 3 kuruş para değil mesele. Yaptığı hareket ağrına gidiyor. Para değil mesele yani. Yani o parayı sana dese sen zaten verirsin yani. Belki de öyle bir şey. Ama öyle bir laf söylüyor ki, öyle bir hareket yapıyor ki hareket zoruna gidiyor. İşte bu durumda da eğer ona tavır koymak Allah'ın hoşuna gidecekse tavır koymak lazım. Kendi namına değil, Allah namına tavır koyman gerekiyorsa, bazı şeylere tavır koymak gerekir. Mesela Peygamberimiz Kâb bin Malik'e tavır koydu. Tabuk seferine katılmamıştı. Mazeretsiz yere. İşte ha katılırım de katılırım derken filan gecikti ordu çekti gitti. Ondan sonra orduyu kaybetti, daha da gidemedi. 3 kişi böyle yani samimi Müslümanlardan, gerisi münafık. Münafıklar zaten her zaman yalan söyleyerekten kendilerini kurtarıyorlar savaştan. Ama Allah da biliyor, Resulü de biliyor. Bunlar münafık zaten. Zaten bunların katılmasına fayda yok, zarar var. Katılmasınlar daha iyi. Ama bu 3 tane samimi Müslüman, bunlar niye katılmadılar? Peygamberimiz seferden döndüğünde hepsini tek tek hesaba çekerdi. Neden katılmadın? Koca peygamber. Hem de devlet başkanı. Hem de komutan. Bununla mı uğraşacağım? Demiyordu. Çünkü uğraşmazsa çoğalır. Katılmayanlar çoğalır. Tek tek soruyordu. Neden gelmedin? Bazı insanların tabi peygamber anlayışı sakat. Ona göre peygamber bunlarla uğraşmaz. Peygamber komutan değildir. Peygamber devlet başkanı değildir. Peygamber namaz kılar, oruç tutar, hep öğüt verir insanlara. Halbuki peygamber komutan aynı zamanda. Hesap da soruyor. Neden gelmedin? Herkes peygamberimize böyle hep tebessüm eden birisi olarak hatırlıyor. Peygamber hesap da sorar yani. Görevi bunu gerektiriyor yani. Aciz değil yani senin peygamberin. Böyle bileceksin yani. Ondan sonra o 3 tanesi doğruyu söylediler. Samimi Müslümanları. Hatta bir tanesi Bedir'e bile katılmıştı. Diğerleri de yani katılmadıkları savaş pek yok yani. Kâb bin Malik bir diyor Bedir'e katılmadım, geri hepsine katıldım diyor. Buna rağmen sorgu sual. O da demiyor yani ben her şeye katıldım, bana da mı sorgu sual? Ben bu kadar hizmetlerim var, bu kadar fedakarlık yaptım, bu kadar mal verdim, bu kadar canımı ortaya koydum. Bir defa gelmemişim, ne olmuş yani? Demiyor yani. 100 defa da gelsen bir defa gelmedin hesap sorulur. 100 defa namaz kılsan, 1000 defa namaz kılsan, bir kez kılmasan hesabını vereceksin. Allah Resulü bunlarla konuşmayın dedi. 50 gün sürdü. Sonra Tevbe suresinin son kısımlarındaki ayet geldi. Allah onları bağışladı. 50 gün konuşma yasağı getirildi. Tavır koymak gereken yerde tavır koyuyor Allah ve Resulü. Bazen mesele yani böyle bir mesele olabilir yani. Orada tavır koymak gerekir. Ve orada hem o 3 kişi imtihanda, kimse onlarla konuşmuyor, hem de bütün sahabe-i kiram imtihanda. Bakayım kim bu boykotu çiğneyecek, gidip konuşacak. Kaybedecek imtihanı. Herkes imtihanda aslında. Hatta hanımları bile. Hanımlarına bile Efendimiz uzaklaşın dedi kocalarınızdan. Yani hanımına karışabilir mi? Tabii karışır. Ceza yani. devlet mesela adamı hanımından ayırmıyor mu? Hapse atmıyor mu? Yanında hanımı da mı var hapishanede? Hayır. Ayırmıyor mu hanımından, çocuklarından? Ayırıyor. Peygamber de ayırır. Yetkilidir. Hanımınla da görüşmeyeceksin. Dedi yani. Böyle. Demek ki bazen tavır koymak gerekir. Onu da itaat etmesi gerekir. Yani ben bir yanlış yaptım. Cezam demek ki bu. Cezamın affedilmesini beklemeliyim. Yani ben bir yanlış yapmaya yaptım. Artı ceza neyse. Ceza kesilir. Ondan sonra yine kardeştirler. Peygamberimiz onlara o cezayı kesti. Allah tasdik etti. Ve onlar hakkında ayet indirdi. Ayetle onları bağışladı. Ve ama yine kardeş oldular. O müjdeli haber geldiği zaman peygamberimize diyor, koşa koşa gittim. Önce kendisine haber geliyor. Kendisi sabah namazında ağlaya ağlaya namaz kılarken dağ başında. Haber geldi diyor. Oradan bir ses, ey Kâb, ey Kâb, müjde müjde dedi. Ben diyor anladım. O kadar sevindim ki diyor, gelen kimseye elbisemi hediye ettim. Başka elbisem de yoktu diyor. Gittim birine ödünç aldım. Giydim, peygamberimizin huzuruna gittim. Beni görünce diyor yüzü ayın 14'ü gibi parladı. Hiç o, sanki kızan, ceza veren o değil. Affedildiği için o benden çok seviniyordu diyor yani. Peygamberimiz yani yine kardeşliği unutmuyor. Ceza veriyor ama kardeşliği unutmuyor. Yani ceza başka, kardeşlik başka. Cezayı da verir, kardeşliği de unutmaz. Ceza vermek, yani bir insana ceza vermek, onu ümmetin dışına atmak demek değil. Ceza verilir yani. Mesela eli kesilir adamın, hırsızlık yapmıştır. Gene Müslümanların içinde yine kardeştir. Yani değnek vurulmuştur. Mesela yine aramızda yine kardeştir. Cezasını çeker yine kardeştir. Ümmetin dışına atmıyor, kafir kabul etmiyor yani. Yani sen şimdi bir adama ceza verirsen, onu ümmetin dışına atarsan, onu kafir kabul etmiş oluyorsun adeta. Ve ona karşı düşmanın, şeytanına yardım etmiş oluyorsun. Şeytan onu kandırır artık ondan sonra. Onu atarsan, şeytan onu kandırır. O yüzden kardeşlik var, ceza da var. Cezasını çeker gene kardeşlik devam. İslam'ın bakışı bu. Aslında İslam'ın bu bakışı bugünkü devlet nizamlarından çok daha ötede bir bakıştır. Demokrasi diyorlar. Demokraside bu yok ki, adamın sabıkasını yazıyorlar bir yere. Artık ne olsa adam buluyorlar. Hepsi yani sabıka kayıtlara geçiyor. Ve eski ki günahından belki 20-30 sene hesap veriyor. Yani 20-30 sene rahatsız ediliyor sürekli. Yani artık bir türlü toplum insanı olamıyor yani. Bir defa kayıtlara geçmiş artık. Bir daha toplum insanı olamıyor. İslam'da öyle değil yani. İslam'da çekiyor cezasını, sonra yine bir şey olmamış gibi devam ediyor. Peygamberimiz adamı recm etti. Zina etmiş birisini recmine hüküm verdi. Bir erkek bir kadın. İki farklı olay. Recm ettirdi. Sonra da onların cenaze namazını kıldı. Kıldırdı. Yani cezasını verir ama yine kardeş yani. Yani bu noktayı iyi ayırmak lazım. Bir insana ceza verildiği zaman kardeşlikten çıkartılmış, atılmış demek değil. Artık onunla hiçbir zaman konuşulmayacak demek değil, duruma göre. Yani bazen mesele tavır koymak, ceza vermek meselesidir. Para pul meselesi olmayabilir. Kardeşliği bozan her zaman para değildir. Bazen bir laf kardeşliği bozar. Evet. Yani dünya öyle bir meta değil ki nizaya değsin. Doğru, yani dünya için kavgaya değmez. Ama bazen prensip icabı. Yani bu böyle konuşulamaz. Bu böyle olamaz. Buna tavır koymak lazım. Mesela diyelim ki bir kardeşin sana karşı bir laf söylese, gene neyse, hani nefsine söylemiş oldu, önemli değil dersin, geçersin. Fakat mesela annene bir laf söylese, babana bir laf söylese, o da tavır koymak gerekebilir yani. Ve bunu her zaman yapıyorsa artık buna tavır koymak gerekir. Seninle alakalı değil yani mesela. Annenle alakalı, babanla alakalı, amcanla alakalı, artık ona tavır koymak gerekir. Yani bu da yerine göre doğru bir tavırdır. Eğer öyle gerekiyorsa o tavrı koymak lazımdır. Dünya için değil. Kendinle ilgili olduğu zaman affedebilirsin. Fakat mesela diyelim ki o terbiyesizliği sana yapsa, neyse bana yaptı, önemli değil demek bir olgunluktur. Ama bir büyüğe yaptığı zaman ona kendi adına tavır koymuyorsun. Yani Allah için tavır koyuyorsun yani. Yoksa ona devam edecek. Hep yapıyor çünkü onu. Eğer böyleyse. Yani durumları ayırmak lazım. Duruma göre davranmak lazım. Peygamberimiz de yani Kâb bin Malik'e tavır koydu yani. Bedir ehlinden olanlara bile tavır koydu. Eğer dersen ki ihtiyar yani tercih benim elimde değil. Fıtratımda adavet var, düşmanlık var. Hem damarıma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum. Yani öyle bir laf dediler ki damarıma dokundu. Bir türlü unutamıyorum dersen cevap: Su-i hulk, yani kötü ahlak ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse, kusurunu da anlasa zarar vermez. Yani mesela kötü ahlak var ama o kötü ahlakı var adamda var. Mesela adavet diyelim ki kötü ahlak, yani yerine göre kafire düşmanlık kötü ahlak değil. Zındığa düşmanlık kötü ahlak değil. Şeytana düşmanlık kötü ahlak değil. Güzel ahlak. Ama diyelim ki düşmanlık yapmaman gereken bir kimseye düşmanlık yapmak kötü ahlak. Bu var sende. Ama bunun gereğini yapmıyorsun. O var ama sen düşmanlık yapmıyorsun. Mesela gıybetini yapmıyorsun, haset etmiyorsun ama sende var. Bunun bir zararı yok. Çünkü sen fıtratını değiştiremezsin. Var ama sen onun gereğini yapmıyorsun. Yani o düşmanlık hasreti gereğince düşmanlık yapmıyorsan mesele yok. Bunu kime söylüyor? Hani biri derse ki yani bende bu var, ne yapayım? Sende varsa var. Düşmanlık yapma, gıybet etme, haset etme, kin besleme. Mesele yok. O dursun bir kenarda. Ama sen onu kullanmıyorsun. Bir gün gerekirse gerektiği yerde kullanmak üzere saklıyorsun bir tarafta. Tıpkı silah gibi. Kötü bir şey değil. Silah, eğer kendi namusunu koruyacaksan, vatanını milletini koruyacaksan silah iyi bir şey. O bir kenarda dursun. Ama yanlış yerde kullanacaksan tabii ki kötü bir şey. Onun gibi yani Allah onu sana vermiş, onu sen saklıyorsun bir kenarda, kötü bir işte kullanmıyorsun. Bir gün gerekirse şeytana karşı, nefsine karşı kullanacaksın, düşmanlık yapacaksın. O zaman bir mahzuru yok. Evet. Bir zamanlar diyor, yani dikkat çeken bir hadise, şöyle bir olay misal veriyor Bediüzzaman. bir zaman bu garazkârâne tarafgirlik neticesi olarak gördüm ki mütedeyyin bir ehli ilim fikri siyasisine muhalif bir alim-i salihi tekfir derecesinde tezyif etti. Tekfir etti onu adeta. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı hürmetkârâne met etti. İşte siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm. Euzubillahimineşşeytan ve siyaset dedim. O gün bugündür diyor uzağım siyasetten. Ya neden uzak duruyorsun diye soruyorlar bazı başka yerlerde Risale'de. Neden uzak duruyorsun siyasetten? Korkuyor musun ki? Diyorlar. Diyor neyimden korkacağım? Malım yok, mülküm yok, ailem yok, çorum yok, çocuğum yok. Kaldı bir tek şöhret-i kazibe, yalancı bir şöhretim var. Herkes beni tanır. O da zaten önemli değil. Onu kırana Allah rahmet etsin diyor. O şöhret-i kazibemi birisi kırarsa ben memnun bile olurum. Ona da kızmam. Dolayısıyla diyor ne kaldı? Geriye kaldı canım. Ondan mı korkacağım? Zaten o da Allah'ın elindedir. Kimse ona ilişemez. Allah öldürmese kimse öldüremez. O zaman neden uzak duruyorsun siyasetten? Diyorlar. İşte bu olayı anlatır. Burada da söylemiş. Başka yerlerde de söylüyor. Diyor ki gördüm ki bir ilim sahibi insan kendi partisinden değil diye bir alim ve salih bir insan aleyhinde konuştu. Kendi partisinden, fikrinden değil diye. Onun aleyhinde konuştu. Halbuki o salih bir insandı. Ve öbür münafığı da met etti. Halbuki o bir münafıktı. Sırf kendi partisindendir diye onu met etti. Ben bunu görünce anladım ki bu siyaset kötü bir şey. Yani iyi insanın yanında yer almana engel oluyor. Kötünün yanında yer almana sebep oluyor. Kendi partinden olduğu için. Yani yeri geliyor ki beyaza siyah dedirtiyor sana. Siyaha da beyaz dedirtiyor sana. Bunu görünce lanet olsun böyle siyasete dedim. Euzubillahimineşşeytan ve siyase. Şeytandan da siyasetten de Allah'a sığınırım. Dedim diyor. Şimdi burada da bu konuyu şimdi buraya niye aldı? Yani kardeşliği bozan bir husus. Farklı partilerden olmak. Bir partiyi desteklediğin zaman diğerleri sana küsüyor. Veya bir partiden olduğun zaman o partiden olan bir münafık bile olsa, bir alçak da olsa onun aleyhinde konuşamıyorsun çünkü senin partinden. Öbür tarafta bir iyi insan olsa bile onun aleyhinde konuşuyorsun çünkü senin partinden değil. Bu insanı alçaltan bir yöntem. İnsan böylece göz göre göre alçalmış oluyor, alçaklık yapmış oluyor. Bundan uzak durmak için uzak duruyorum diyor siyasetten. Böyle alçalmamak için. Bir münafığı met etmemek için. Bir salih insanı aleyhinde konuşmuş olmamak için. Çünkü muhalif partiler mutlaka aleyhinde konuşurlar birbirlerinin. Hatta bu zamanda en adi kelimeleri bile kullanıyorlar birbirlerine karşı. Yani mahalle kadınları derler ya hani onları da geçmişler. Öyle laflar kullanıyorlar ki insan utanıyor. Bu kardeşliği bozuyor. Yani tabii bu mevzuyu uzun uzun ele almak gerekir. Yani siyasetten Allah'a sığınma konusunu. Burada kastettiği siyaset devlet ile ilgili işlerden uzak dursun Müslümanlar manasında değil. Parti pırtı meselesi burada kastettiği. Yoksa zaten İslam'ın kökü siyasettir. İslam yeryüzüne hükmetmeye gelmiştir. İnne enzelne ileykel kitabe bil hak. Ey Resulüm bu kitabı sana biz hak ile indirdik. Niçin indirdik? Mezarda okuyasın diye değil. Li tahkume beynen nasi bima erakallah. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye. Kitap hükmetmek için gelmiş. Nisa suresinde böyle buyuruyor. Kitap hükmetmek için gelmiş. Hükmedilmek için değil. Namaz için de değil. Namaz anlatmaz bile Kur'an-ı Kerim. Hükmetmek için gelmiş. Devletle ilgili kanunlar koymuş. toplumla ilgili kanunlar koymuş, haramlar koymuş, farzlar koymuş, alışverişle ilgili esaslar koymuş, nikahı, talakı, mirası koymuş. Yani hükmetmeye gelmiş, hayata hükmetmeye gelmiş. Dolayısıyla tabii ki İslam'ın kökü siyasettir yani. Siyaset ne demek? İdare etmek demek. İdare etme sanatıdır. Dolayısıyla İslam zaten idare etmeye gelmiş. Nasıl siyasetten uzak olur? Burada kastedilen siyaset, şimdiki parti pırtılan, bunların birbirlerine olan iğrenç konuşmaları, laf olsun diye muhalefet etmeleri, doğruya bile yanlış demeleri, kendi partisinden değil diye, bu kastediliyor. Bunlardan uzak durmak. Bu aynı zamanda İslam'ın hizmete de engeldir. Bununla uğraşırken, birbirleriyle itişme, kakışma, boğuşmayla uğraşırken, lağımla, barajla uğraşırken, yol yapmakla uğraşırken, nesli değiştirmiyorsun, nefisleri değiştirmiyorsun, yeni bir toplum meydana getirmiyorsun. Eğitim yapmıyorsun. Yolları değiştiriyorsun, insanları değiştirmiyorsun. Kanunları değiştiriyorsun, insanları değiştirmiyorsun. Nefisler kanun değiştirmekle değişmez. Başbakanı değiştirmekle nefisler değişmez. Anayasa değişmesiyle nefisler değişmez. Eğitimle değişir. O yüzden bu siyaset aynı zamanda hem kardeşliği bozucu, hem de bir şey de faydası da yok. Ama Müslümanlar elbette ki siyasetle ilgilenmek zorundadırlar. Günübirlik politikayla değil, daha üst seviyede bir siyasetle, yani İslam'ın hakim olması, tüm topluma hakim olması için mücadele vermek zorundadırlar. Bu da bir siyasettir. Ama bu basit parti kavgası değildir. Eğer dense ki 5. vecihde ihtilaf-ı ümmeti rahme, bir hadiste, yani bunun hadis olup olmadığı da tartışılmıştır ama burada o tartışmaya girmiyor. Yani hadiste böyle buyurulmuş, yani ümmetimin ihtilafı rahmettir buyuruluyor. Buna göre o zaman yani ihtilaf iyi bir şey, rahmetmiş. Demek tarafkir olmak da iyi bir şey. Çünkü ihtilaf tarafkir olunca olur. Ahmet bir tarafta, Mehmet bir tarafta olursa ihtilaf olur. Demek ki o zaman tarafkir olmak da iyi bir şey. Yani böyle anlaşılamaz mı hadis denilirse cevap, öyle değil diyor. Hadisteki ihtilaf müsbet ihtilaftır. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sa'y eder. Yani kendi görüşünü üstün kılmaya gayret gösterir. Başkasının tahrip ve iptaline değil. Yani kendi görüşünü üstün yapmaya çalışır ama başkasını tahrip etmeye çalışmaz. Yani alimlerin ihtilafı rahmettir. İhtilaf-ı ümmeti, yani ihtilaf-ı ulema-i ümmeti, yani cühela değil yani. Alimlerin ihtilafı rahmettir. Cahillerin ihtilafında şikak vardır, nifak vardır, adavet vardır. Ulemanın ihtilafında rahmet vardır. Ulema ihtilaf ettiği zaman delillere dayanır, nefse dayanmaz. Cahiller ihtilaf ettiği zaman nefse dayanır. Alimlerin dayanakları vardır ve hedefleri doğruya ulaşmaktır. Yani mesela kan abdesti bozar mı, bozmaz mı? Yani bunda bir nefsi bir mesele yoktur. Doğruya ulaşmaya çalışır her alim. Ha bozulsun ha bozulmasın, onunla ilgili bir şey yoktur yani. Onun nefsi bir, bu konuda bir nefsin bir hissesi yoktur yani. Doğruya varmaya çalışmaktadır sadece. Bu gibi ihtilaflar rahmettir. Yoksa cahillerin ihtilafı delilsiz ve kavgayla biter. Bu rahmet değildir. Kardeşliği bozar. Böyle bir ihtilaf kardeşliğe aykırıdır. Ve kesin nas olan bir meselede ihtilaf rahmet değildir. Yani o konuda açık ayet hadis var. diyelim ki namazın 5 vakit olması gibi bilinen bir mesele. Bunda ihtilaf rahmet değildir, şerdir. İcmaya muhalefettir. İcmaya muhalefet de caiz olamaz. Bütün ümmet icma etmiş namaz 5 vakittir. Sen başka bir şey söylediğin zaman bu haramdır. Çünkü ümmet dalalet üzerinde, sapıklık üzerinde benim ümmetim birleşmez buyuruyor Peygamberimiz. Ümmet onun üzerine ittifak etmişse ona aykırı bir görüş ortaya koyamazsınız. O yüzden icma delildir yani. Orada ihtilaf olmaz. İcmaya muhalefet olamaz. Nerede ihtilaf olur? İlim ehli içtihat meselelerinde ihtilaf eder. Açık bir nas yoktur. Veya varsa da delaleti zannidir. Bazen subutu zannidir. Bazen delaleti zannidir. Yani böylesi konular içtihadi konulardır. Burada ihtilaf olur. Ve bu bir rahmet olur. İnsanlar icabında zor durumda kaldığı zaman diğer bir mezhebin görüşünden istifade eder. Belki o zor durumdan kurtulmuş olur. Tamamen harama gireceğine hiç olmasa diğer bir mezhepten istifade etmiş olur. Böylece ona rahmet olmuş olur. Ama cahillerin ihtilafı kavgayı çoğaltır ve kardeşliği bozar. Tarafgirlik eğer hak namına olursa haklılara melce olabilir. Yok eğer şimdiki gibi garazkârâne nefis hesabına olan tarafgirlik haksızlara melce olur. Yani nefis araya girerse o zaman böyle bir ihtilaf elbette ki şer sonucunu verecektir. Bir kısmı yani bunu söyleyebilir. Bir kısmı tarafgirlik yani iyi değil mi? Tarafgir olunca işte belki bazen mazlum bir tarafta yer aldığı zaman zulümden kurtulur diyenlere de bu cevabı veriyor. Yani ihtilafı demin konuştum. İhtilaf ama hangi ihtilaf? Hangi ihtilaf rahmet? Bir kısmı da diyor ki tarafgir olmak iyi değil mi? Tarafgir olunca icabında bir başkasının zulmünden kurtuluyorsun bir tarafta yer aldığın için. Tarafgirlik eğer hak namınaysa iyi. Ama nefisler araya giriyorsan, nefsine göre bir tarafta yer alıyorsan, hakkı dikkate almadan nefsini dikkate alarak bir tarafta yer alıyorsan, bu iyi bir tarafgirlik değil. Bundan şer çıkar. Üçüncü olarak da yani hem tesadüm efkardan ve tehalüf okuldan hakikat tamamıyla tezahür eder. Yani fikirlerin çatışmasından hani doğrular ortaya çıkar denir. Hani böyle de olamaz mı? Yani fikirler çatışsın, hak ortaya çıksın diyenlere cevaben de diyor ki, hak namına hakikat hesabına olan tesadüm efkar ise maksatta ve esasta ittifak ile beraber vesailde ihtilaf eder. Yani eğer hak namına, hakikat namına bir ihtilaf ya da bir fikirlerin müsaademesi, fikri çatışma eğer hak namına, hakikat namına olursa bu nasıl olur? Maksatta ittifak vardır, vesilelerde ihtilaf vardır. Esaslarda ittifak vardır. Yani mesela Müslümanlar arasındaki ihtilaf her zaman fikir çatışmasından hak ortaya çıkmaz. Bazen şer ortaya çıkar. Eğer hakkı ortaya çıkartmak için tabi temel esaslarda ittifak ile beraber temel esaslarda ittifak ederek ihtilaf ediyorsa tafsilata dair meselelerde o zaman o fikri münakaşa güzeldir, hayırlı sonuç verebilir. Hakkın ortaya çıkmasını sağlayabilir. Ama temellerimiz aynı olmak şartıyla. Yani mesela Kur'an'da bir açık bir hüküm varsa ona uyacağız. Kur'an delil. Sünnette açık bir hüküm varsa ona uyacağız. Delil. İcmada açık bir hüküm varsa icmaya uyacağız. Delil. Ha, temelde böyle ittifak ederiz. Ondan sonra bu temellere bağlı kalarak her iki tarafta ihtilaf ederlerse tafsilata dair meselelerde, bu ihtilaftan rahmet çıkabilir, daha güzel fikirler ortaya çıkar, hakkın ortaya çıkması sağlanabilir tartışma sonucunda. Ama temel esasları aynıysa, yok temel esaslar farklıysa, o zaman bundan şer ortaya çıkacaktır, rahmet değil. Bir derse ki mesela sünnet beni bağlamaz, Kur'an bana yeter, sünnete bakmam, sünnet de neci derse, tabii ki bu tartışma değil, bundan hak ortaya çıkmayacaktır, şer ortaya çıkacaktır. Yani Kur'an-ı Kerim peygambere itaati emrediyor, sen sünneti adam yerine koymuyorsun. Nasıl oluyor bu? Hadis seni bağlamaz. O zaman yani Kur'an'da olmayan meseleler hadiste var. O zaman ne yapacaksın? Hadise uymayacaksın. O zaman neye uyacaksın? Nefsine uyacaksın. Daha mı iyi yani? Hadise uysan daha iyi değil mi? Yani böyle temelde bir problem varsa bu ihtilaflar şer sonucunu verecektir. Velhasılı el-hubbu lillah vel-buğdu fillah vel-hukmu lillah. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ve hükmü de Allah'a bırakmak. Muhabbet Allah için, buğz da Allah için, hüküm de Allah için. Böyle bakmalıyız. Eğer böyle bakmazsa zulmeder, adalet edemez. Buğz da Allah için olacak. Yani kardeşliği gerçekleştiren muhabbet de Allah için olmalı. Buğz da Allah için olmalı. İmam Ali'yi burada misal olarak veriyor. İmam Ali bir kafir yere atmış, tam adamı öldürecekken adam tükürmüş Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali kalkmış, adamı öldürmekten vazgeçmiş. Adam demiş ki, neden beni öldürmekten vazgeçtin? Demiş ki, seni az evvel Allah için öldürecektim, kafir olduğun için. Bana tükürdün, zoruma gitti, nefsim araya karıştı. Şimdi seni bu şekilde öldürseydim katil olurdum, nefsim için seni öldürmüş gibi olacaktım. Biraz evvel Allah için mücadele ediyordum, sen bana tükürünce araya nefsim karıştı. Seni ben o şekilde öldürseydim katil olmuş olurdum, mücahid olmuş olmazdım. Adam hayretler içinde kalıyor. Diyor ki, ben sana tükürdüm ki ben bir an evvel öldüresin, çok acı çekmeyeyim diye. Zaten öldüreceksin. Yavaş yavaş öldürme. Bir an evvel öldür, kurtulayım diye ben sana tükürdüm. Ama senin bu dini nasıl bir dinmiş böyle? Ne kadar ince hesaplar yapıyor. Bu nasıl bir anlayış? Buğz Allah için olacak. Öldürmek Allah için olacak. Buğz etmek Allah için olacak. Yalnız muhabbet değil, buğz da var İslam'da. O da Allah için olacak. Ve tükürdüğü zaman, sana bir laf söylediği zaman nefsin araya girdiyse artık o Allah için olmuyor. Bu nasıl bir din diyor ya. Adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Yani bu kadar ince bir hesap. Yani düşünün ki adam altınıza almışsınız savaş esnasında, her taraf kan gövdeye götürüyor, her tarafta eller ayaklar uçmuş. Adamı da almış altına, tam öldürecek. O anda bile bunu düşünebiliyor. Her taraf kan yani. O anda insan bunu düşünebilir mi? Peygamberimizin talebesi. Nasıl düşünüyor bak. O anda bile bunu düşünebiliyor. Savaş ortamında insan bunu düşünür mü? Bu ne biçim bir büyüklük yani? Yani peygamberimiz ne kadar büyük? Talebesine bak, peygamberin büyüklüğünü anla yani. Yani hocası kim bilir daha nasıl? Talebesi böyle. Adam bunu görünce La ilahe illallah demekten başka ne desin yani? Ve az evvel onu öldürmek isteyen Hazreti Ali o La ilahe illallah deyince kardeş oluyor, sarılıyor. Demek ki arada bir şey yok. Nefsi bir şey yok. Şimdi mesela bir insanı sevmeniz Allah için midir? Veya nefret ediyorsanız nefretiniz Allah için midir? Muhabbet, hub, el-hub veya el-buğd, buğz yani. Allah için midir? Bunu anlamak istiyorsanız şöyle düşüneceksiniz. Bu adamı ben Allah için mi seviyorum, başka bir şey için mi? Mesela bu adam şu hali değişse ben bunu yine sever miyim? Şu hali değişse, şu anda iyi bir halde. Bu hali değişse ben bunu yine sever miyim? Eğer yine severim diyorsan senin sevgin Allah için değil. Demek onu seviyorsun sen. O bu halini, bu güzel halini değiştirirse, yine seversen eğer, demek Allah için sevmiyorsun. Allah için seviyor olsaydın, onun hali değiştiği zaman senin de onun hakkında kanaatin değişirdi. Veya buğz ediyorsun bir insandan, kötü halleri var. Eğer o kötü halleri değişse, güzel hallere tebdil etse, senin ona olan bakışın eğer değişmiyorsa, dün nefret ettiğin adamdan bugün muhabbetle sarılamıyorsan, Allah için değilmiş demek ki bu uzun. Nefsin içinmiş, başka bir şey içinmiş. Allah için olsaydı buğz ettiğin adamı hali değiştiği anda sen de sevmeye başlardın. Bir düşünün bakayım. Mesela sevmediğiniz bir insan, niye sevmiyorsunuz? Mesela kendimizi kandırmayalım. İşte Allah için filan diyerek. İşte şimdi mesela şu huyu var o yüzden. Mesela diyelim adam işte solcu, adam işte bilmem neci filan. Güya ondan dolayı sevmiyormuşsun gibi yapıyorsun. Acaba gerçekten Allah için mi? Diyelim ki o fikrini değiştirse gerçekten sevecek misin? Yoksa yine de sevmez misin? Eğer yine de sevmezsen demek ki senin buğzun Allah için değilmiş. Allah için olsaydı o değiştiği anda senin de kanaatin hemen değişirdi. Buna bakılmalı. Bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit eser-i hiddet gösterdiği için, yani o anda mesela öfkelenmiş, kesin bunun elini demiş mesela. Öfkeyle. Onu gören amiri bunu görevden almış o hakimi. Demiş ki bu öfkeyle söylüyor. Öfkeyle hükmediyor. Merhamet yok bunda. Ve işin içine nefreti karıştırıyor. Halbuki hakim nefret etmez. Hakim taraf tutmaz. Hakim bağışlayabileceği bir delil aramaya çalışır. Bir şüphe varsa Peygamberimiz buyuruyor ki hadleri şüphelerle durdurunuz. Yani bir şüphe varsa bir konuda, o konuda onu kullanın, cezayı durdurun yani. Bu şüphe var deyin. Yani delil yetersizliğinden beraat verin yani. Bugünkü ifadeyle. Eğer öyle bir durum olabileceği halde öyle bir şey yapmıyor hakim ve adamdan belli ki gıcık alıyor. Adamı diyelim ki mesela hükmünü verdikten sonra belki mahkemede çok ağır kelime kullanmıyor ama aslında imzayı attıktan sonra odasına girer girmez mesela adama bir sürü küfür ediyor belki hakim. Demek ondan gıcık alıyor. Şimdi bu adamın tarafsız hüküm vermesi mümkün değil. Demek taraf tutuyor. Yani hakim de olsa hükmederken acıyarak hükmetmesi. Mesela peygamberimize bir hırsız getirmişler. Efendimiz bakmış olayı inceledikten sonra hüküm vermiş elinin kesilmesine. Elini kesmişler adamın. Peygamberimiz olayı görünce, yani elinin kesildiğini gördüğünde yüzünün rengi atmış böyle. Bembeyaz olmuş yüzü, böyle bayılacak gibi. Demişler ya Resulallah, çok mu üzüldün? Demiş ki ümmetimin eli kesiliyor gözümün önünde. Nasıl üzülmeyeyim? Demişler ki sen Resulullah'sın, söyleseydin kesmezdik. Hükmü sen verdin. Kesmeyin deseydin kesmezdik. Buyurmuş ki ben hakimim. Affedemem. Ama siz birbirinizi affedebilirsiniz. Bana getirmeseydiniz. Mahkemeye geldim, ben affedemem. Birbirinizi affedin. Bana getirmeyin. Şimdi burada Allah Resulü hüküm veriyor ama üzülüyor. Adamın elinin kesilmesine hükmediyor ama üzülüyor. Yani yazık, keşke bunu yapmasaydı. Böyle öfkeyle kesin bunun elini. Sana göstereceğim gününü falan. Böyle bir tavır yok yani. Üzüntüyle yani. Şimdi böyle olunca o zaman kardeşliği bozmuyor. Çok hassas ölçüler yani bunlar. Yani elini kesilmesine hükmediyor ama kardeşliği bozmuyor. Çok zor bir şey bu. Hakim olacaksın, adamı idama hükmedeceksin, idamına, ve ama ona karşı nefret duymayacaksın. Zor mesele yani. Yani kardeşliği koruyacaksın. Tabii yaptığı şey çok iğrenç bir şeyse, yaptığı iğrençlikten nefret edeceksin. Yaptığı iğrençlikten. Mesela adam haşa diyelim ki kızıyla zina etmiş. İğrenç bir adam yani. Anasıyla zina etmiş adam. Ve anasını öldürmüş adam. Şimdi sen buna hüküm vereceksin. Yaptığı hareketten nefret edeceksin. Ama bir taraftan acıyacaksın. Keşke bunu yapmasaydın. Mesela biri zina etmiş. Efendimiz recmine hükmetmiş. Recm ederken biri taş atıyor. Halid bin Velid. Taş atıyor. Kan fışkırıyor. Ve diyor ki işte böyle rezil bir şekilde öl. Aileni de rezil ettin. Kendini de rezil ettin. Efendimiz bu konuşmaları duyuyor. Böyle konuşma diyor. Cezayı ver, böyle konuşma. Çok hassas bir şey yani. Nasıl bir kardeşlik anlayışı yani? Cezayı ver, böyle konuşma diyor. Taşı at, bu lafları söyleme. Taş at, laf atma. Çünkü taşı Allah emrediyor. O cezayı Allah ver diyor sana. Allah'ın verdiği cezayı ver, kendin ilave bir ceza ekleme üzerine. Laf atmak da ilave bir cezadır. Buna hakkın yok yani. Hem kardeşliği bozuyorsun ve Efendimiz ondan sonra onun namazını kendi kıldırıyor. Ve buyuruyor ki o öyle bir tevbeyle tevbe etti ki, gelip kendisi itiraf etmiş o kişi, ümmetime dağıtsan diyor yeterdi. Bir rivayette. Sen nasıl böyle konuşursun? Cezayı verirsin ama böyle konuşamazsın. Kardeşliği muhafaza ediyor yani. Yani harika bir şey yani, anlatılamaz bir şey yani bu. Bu nasıl bir hüküm? Bunu hiçbir ideoloji veremez. Hiçbir kanun bunu veremez. Böyle bir sevgiyi, böyle bir kardeşliği hiçbir kanun gerçekleştiremez. İşte din bu yani. Bunu gerçekleştirebiliyor. Dine ihtiyacımız yok diyenler. Bunun yanına bile yaklaşamazlar. Bu anlayışın, bu seviyenin, bu asaletin yanına bile yaklaşamaz. Hepsinde bir tek nefret var. Başka bir şey yok. Nefret olmasa bu katliamlar olur mu? katliama nefret de oluyor. Şimdi mesela bu son zamanlarda gündemde olan Dersim tartışması. Dersim'de 13.806 kişi öldürülmüş resmi. Belki de 23.000'dir de bu resmi rakamlara göre 13.806. Şimdi bunların içinde kadın var, çocuk var, yaşlı var, sakat var. Havadan bombalıyorsun, gidiyorsun. Bunun neresi insanlık ya? Şimdi burada bir nefret var. Hüküm değil. Hakim hükmeder, nefret etmez. İdamına da karar verse acıyarak. Yazık, idam olacak. Kalemi kırar hakim. Niye? O kalem bir daha kullanmak istemiyorum. Manasında. Bu kalem bir insanın ölümünde kullanıldı. Ben artık bu kalemi kullanmak istemiyorum. O yüzden hakim kalemi kırar. O kalemle nefret ediyorum gibi. İstemiyorum artık bunu kullanmayı. Hakim hükmeder, nefret etmez yani. Sen nasıl bir hakimsin ki havadan kendi milletini bombalıyorsun? On binlerce insanı öldürüyorsun. Bu nefrettir. Hüküm değildir. Hüküm öyle olmaz ki, hüküm tek tek olur. Yakalarsın, cezasını verirsin. Yakalarsın, cezasını verirsin. Suçluysa, şahitler vesaire filan neyse mahkeme yapılır ona göre. Sen ne yapıyorsun? Havadan bombalıyorsun. Sen neyi bombalıyorsun? İnsansız hava aracı, orada birileri var diyor. Var da ne? Masum insanlar mı, terörist mi, ne? Ne yani? Ne biliyorsun? Şimdi senin bu yaptığın ne peki? Havadan bomba atıyorsun. Ne bu peki? O yapınca terörist oluyor. Senin bu yaptığın ne peki? Bu nefret, nefret. Bu hükmetmek değil, nefret etmek. Kardeşlik bitmiş. Mesele bu yani. Kardeş olarak görse, suçluyu bulur, sadece onu yakalar. Öyle görmüyor yani. Bir sürü faili meçhuller. Adam kendisi orada karar veriyor. Hakim. Polis mi, hakim mi belirsiz. Asker mi, hakim mi belirsiz. MİT elemanı, MİT elemanı mı, hakim mi belirsiz. Kendisi karar veriyor. Ya sen hakim misin? Sen yakala götür, hakim karar versin. Sen ne hukuk bilirsin? Ne adamın şahitlerini dinledin? Ne adamı doğru düzgün dinledin? Belki adamı zorla götürmüşler daha. Ne biliyorsun yani? Bakayım kimseyi öldürmüş mü? Bakalım bir kurşun sıkmış mı? Bir dinle hele. Sen hakim misin? Dağda gördüğün adamın kafasına sıkıyorsun. Bunu bana bizzat bir özel harekat polisi söylemişti. Bitlis'te bundan 12 sene kadar evvel, 13 sene kadar evvel ben dağda gördüğümü kafasına sıkarım dedi bana. Ve bizle beraber namaz kıldı bu adam. Cemaatle namaz kılıyorduk, o da geldi bizle beraber namaz kıldı. Yazıklar olsun sen kıldığın namaza. Dağda gördüğün herkesin kafasından nasıl sıkarsın ya? Kardeşlik bitmiş. Kardeş olarak görmüyor. İşte bu zihniyet o örgütü daha da güçlendiriyor yani. Bu tür hareketler örgüte katılımları çoğaltıyor yani. Ya senin kardeşin bu. Belki kandırılmış bir genç çocuk. Yazık günah. Sen niye kafasına sıkıyorsun ya? Sen yakaladın mı? Götür teslim et. Yani korkma, zaten bu ülkede hırsızı serbest bırakıyorlar. Yani şahıslara karşı işlenmiş suçlarda devlet çok merhametli. Benim malımı çalmış, benim babamı öldürmüş, onu affediyor devlet. Malımı çalan hırsızı geri bırakıyor. Babamı öldürmüşse 2 sene sonra geri bırakıyor. Ama devlete karşı işlenmiş bir suçsa müebbet veriyor. Korkma yani, sen götür teslim et. Zaten suçu varsa Zat ona muhabbet verirler, merak etme. Sana düşmemiş yani. Kardeşliğini unutma. Kardeşliği unutmuş. İkisi de. O da ikisi de kardeşliği unutmuş. Tek taraflı değil tabii bu işler. İşte en sonunda diyor ki Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden belki 50 adamla fazla öldürdükleri halde Sıpkan veya Haydaran aşireti gibi bir kabile karşılarından çıktığı vakit o iki düşman taife eski düşmanlığı unutup omuz omuza verip o harici aşireti def edinceye kadar dahili adaveti, düşmanlığı hatırlarına getirmezlerdi. Yani düşmanı görünce bunlar dost oldular, kardeş oldular. Birleştiler. Halbuki daha evvel düşmanlardı. Düşmana karşı birleştiler. O halde Müslümanlar bugün düşmana karşı birleşmeyi bilmeliler. Yani kendi aralarında bir takım problemler olsa bile düşmana karşı birleşmeyi bilmeliler. Şu anda mesela Amerika İslam aleminde kardeşliği tamamen bozmak için tekfirci bir anlayış yaydığını görüyoruz. Cemaatler birbirini tekfir etsin istiyor. Müslümanlar birbirini tekfir etsin. Herkes, yani savaş çıkması için Müslümanlar arasında birbirini tekfir etmesi lazım. Ve abartıyor. Adamın bir yanlışı varsa 100 yanlışı varmış gibi. Bir laf demişse o lafı 100 laf yapıyor. Abartıyor, öyle kitaplar yayınlatıyor ve sen adamı kafir görmeye başlıyorsun. Şu anda mesela Amerika'nın yeni stratejisi mezhep çatışmalarını çoğaltmak. Şu anda Irak'ta bu daha çok kendisini gösteriyor. Düne kadar Şii-Sünni kardeş anlayışı vardı. Şu son 3-5 yıldır tamamen bunu bitirmek istiyorlar. Amerika çekilirken Irak'tan Şii-Sünni kavgası başlattı, o şekilde çekildi. Ve şu anda üst düzeyde bile bu savaş yapılıyor. Irak Başbakanı Maliki ile Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi şu anda karşı karşıya gelmiş durumdalar ve Haşimi kaçmak zorunda kaldı. Barzani'ye sığındı. Kürdistan bölgesine sığındı. Yani Maliki Şii, öbürü Sünni ve üst düzeyde bile şu anda Şii-Sünni kavgası başlattı Amerika. Yani yeni strateji kardeşliği bozmak üzerine kuruldu. Ve şu anda Müslümanların buna karşı dikkatli olması gerekir. Şii-Sünni meselelerini gündeme getirmemeleri gerekir. Bu tuzağa düşmemek lazım. Evet, biz ehli sünnetiz. Şia ile bir takım meselelerde anlaşamayız. Ne ilk üç halifeyi kabul etmemeleri konusunda, ne mut'a nikahı, ne itikadi, ne ameli bir takım mevzularda anlaşamayız. Ama zaman, bunları gündeme getirme zamanı değildir. Sonuçta aynı kıbleye dönüyoruz. Aynı peygambere, aynı kitaba iman ediyoruz. Kur'an'ımız aynıdır. Esaslarımız aynıdır. Şimdi başka mesele gündeme getirmenin zamanı değildir. Amerikan ekmeğine yağ sürmeye gerek yoktur. Yeni strateji budur. Amerika tekfirci bir zihniyet aşılıyor, mezhepler arası savaş çıkartıyor, cemaatler arası savaş çıkartmak istiyor, kendisini kenara çekiyor. Niye maşa varken eliyle tutsun ateşi? Hata etti. Kaç bin askeri öldü Irak'ta. O yüzden bundan vazgeçti. onları düşürüyor birbirine. İslami hareket birbiriyle uğraşıyor. Artık Amerika'yı bırakıyor, birbirleriyle savaşıyorlar. Bir Irak camisi, bir Şii camisinde bomba patlıyor, bir Sünni camisinde bomba patlıyor. Her iki tarafın da alimlerine düşen vazife, Şii Sünni kardeşliğini gündeme getirmek, problemli meseleleri gündeme getirmemek, bu konuyu kapatmak ve düşmana karşı bütün Müslümanların kardeş olduklarını unutmamalarını sağlamak. Bu oyunu başka türlü durduramayız. Ufak bir şey gördüğümüzde hemen o kafir oldu, bilmem ne oldu filan, bu gibi laflar Amerikan ekmeğine yağ sürmektir. Ve hangi örgüt sürekli kafir, mafir gibi kelimeler kullanıp duruyorsa o örgütlere dikkat etmek lazım. Müslümanlar böyle konuşmaz. Bunların arkasında başka karanlık güçler var. Bir örgütün, bir cemaat görüntüsünde de olabilir bu. Sürekli onu bunu kafir olarak görüyorsa bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü Amerika'nın yeni stratejisi bu. Yani bu meseleyi bitirirken sahabenin kardeşlik anlayışını hatırlatalım. Sahabede hem cömertlik konusunda örnekler çok. Abdurrahman bin Avf gibi bazı zengin sahabiler 700 deve yükleriyle birlikte bağışlıyorlardı kardeşlerine. Savaşta Ebu Cehil'in oğlu İkrime gibi sonradan iman etmiş Süheyl gibi kişiler ölmek üzereyken su su diyenler, su kendine getirildiği zaman kardeşi oradan su deyince ona götür diyenler, ona su götürüldü, öbürü oradan su deyince ona götür dedi ve ona vardığı zaman, üçüncü kişiye vardığında o şehit oldu, içemedi. İkinciye döndü, bari o içsin dedi, o da şehit oldu, içemedi. Birinciye geldi, o da şehit oldu, o da içemedi. Bizim tarihimiz bunlarla dolu, böyle misallerle. Bunları unutmamak lazım. Yani kardeşlik birbiri için bir şeyleri göze almak demektir. Laf değildir. Kardeşler bir takım yani birbirleri için bir takım bedeller ödemeyi göze alabilenlerdir. Kardeşin için bir şey ödemeyi göze alamıyorsan kardeşlik gerçek değildir. Bir takım bedelleri birbiri için ödemeyi göze alabilmeli. Ve Ebu İdris el-Havlani rahimahullah Muaz'a diyor ki, Muaz bin Cebel'e, sen Allah için çok seviyorum diyor. O da diyor ki, müjdeler olsun sana. Çünkü diyor, ben Resulullah'a işittim ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet gününün arşın etrafında koltuklar konur, öyle insanlar için ki onların yüzleri ayın 14'ü gibi parlar. İnsanlardan bazılar için arşın etrafında koltuklar, cennet koltukları konur, onlara otururlar ve onların yüzleri ayın 14'ü gibi parlar. Böyle kimseler. İnsanlar korktuğu zaman bunlar korkmazlar. İnsanlar üzüldüğü zaman bunlar üzülmezler. Bunlar böyle kimselerdirler. Bunlar Allah'ın velileridir. Allah'ın velileri kimdir? Bunlar kimlerdir? Ya Resulallah denildi. Buyurdu ki Allah için birbirlerini sevenler, Allah için birbirlerine ikram edenler. Bu şekilde buyurdu Allah Resulü. Demek ki Allah için birbirlerini sevenlere böyle bir makam veriliyor. Arşın etrafında koltuklar konuyor ve orada oturuyorlar ve yüzleri ayın 14'ü gibi parlıyor. Ve bunlar Allah'ın velilerinden kabul ediliyor. Çünkü Allah için seviyorlar birbirlerini. Bir menfaat yok akıllarında. Bir başta söylemiştim, uhuvvet konusu ele alınırken üstadın burada ele alış şekli iki Müslüman arasında ya da iki cemaat arasında en fazla. Çoğu zaman iki insanı kastediyor yani. Bakışımız nasıl olmalı birbirimize? Daha alt seviyede meseleyi ele alıyor. Ama daha üst seviyede meseleyi ele almak mümkün ve baş tarafta ona biraz temas ettim. Biz bir ümmetiz. Ümmet birbirinin kardeşidir. Irak'ta olandan sorumlusun. Filistin'de olandan sorumlusun. Ümmet olmak demek bu demektir. Ümmet tüm Müslümanların kardeş olmasıdır. Ve dolayısıyla da bütün dünyadan mesul olmak, özellikle de Müslüman kardeşlerinden mesul olmak demektir. Kardeş olursak cemaat olabileceğiz. Cemaat olunca devlet olabilir Müslümanlar. Devlet olunca ümmet olabilirler. Ve ümmet birbirinin kardeşidir ve o zaman yeryüzünde kendilerine verilmiş olan vazifeyi yerine getirebilirler. Ve o zaman İslam ümmeti ortaya çıkar. Ve o zaman İslam medeniyeti ortaya çıkar. Ve o zaman sosyal istikrar, siyasi istikrar, ekonomik istikrar sağlanır. O zaman bu dünyada çektiğimiz zilletten kurtuluruz. Zelil olmaktan kurtuluruz. Aziz oluruz. O zaman mahkum olmaktan kurtuluruz. Hakim oluruz. O zaman Allah'ın rahmeti gelir. O zaman İslam medeniyeti kurulur. O zaman batıl medeniyetler yıkılır. Bizim aramızda kardeşliğin tesisi bütün bunlara faydalı olduğu gibi batılılara da faydalıdır. Yalnız bize değil. Onlar da kardeşliği unutmuşlar. Kardeşliği bizden öğrenirler. Akrabalığı unutmuşlar. Akrabalığı bizden öğrenirler. Adamların dostu kalmamış. Dostları kelpleri olmuş. Yollarda onlarla yürüyorlar. Bizim kardeşliğimize onlar da muhtaçtırlar. İslam medeniyetini kurmak isteyenler evvela kendi aralarında kardeşliği tesis etmelidirler. Kendi aramızda kardeşliği tesis ettiğimizde kendi içimizde İslam medeniyetinin de temellerini atmış olacağız. Yoksa İslam medeniyetine ulaşamayacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.